Ayrım 7. Sayfa 69. 9. Onu değerli kılan tarif edilemez oluşu. Geniş kanatlarından biri ardına kadar açık, ahşap bir kapının önünde durdu Mena'nın siyah Mercedes'i. Eski bir mahalleydi. Ahşap kapının iki yanından bej rengi kerpiç bir duvar sokak boyunca uzanıyordu. Neden durduğumuzu anlamamıştım. Ne oldu? Yoksa lastik mi yine? El frenini çekerken yanıtladı Menan. Yok Miss Karen, her gün lastik patlar mı öyle? Geldik, burası İkonyon Turizmin merkezi. Şaşırmıştım. Müşterilerimizin merkezinin böyle bir binada olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Ahşap kapının açık kanadından ağaçlıklı geniş bir bahçe, dışarıdaki duvar gibi kerpiçten yapılmış iki katlı bir bina görünüyordu. Elimle kerpiç binayı gösterdim. Şu otantik ev mi? Evet. Soruyu yanıtlarken başını çevirerek bana baktı. Eski Konya evlerini onarıp apart otel yapıyorlar. Çok turist geliyor buraya. Alışıldık oteller yerine böyle evlerde kalmak istiyorlar. O dönemin ruhunu daha iyi hissediyorlarmış. Turizmde yeni anlayış buydu. Simon'ın karısı Margaret da böyle düşünüyordu. Konforlu oteller yerine gittiği ülkelerin insanların yaşadığı evlerde kalmak istediğini söylerdi hep. O ülkenin gerçeklerini daha iyi anlıyormuş. Ama biri onu Meksiko'daki tenike evlere buyurese, hiç şüphem yok ki valizini, pasaportunu kaptığı gibi en yakın havaalanında alır soluğu. Ama Margaret'la aynı görüşü paylaşan çok kişi vardı. Demek İkonyon'un yöneticileri de fark etmişti bu gerçeği. İlginç müşterilerimiz varmış diye mırıldandım. Zeki ve zevkli. Yüzünde soru dolu bir ifade belirmişti. Ne demek istemiştim şimdi? Müşterilerimizi takdir mi ediyordum yoksa bunlar tehlikeli adamlara benziyor, dikkatli olmamız gerekir mi demek istiyordum? Benden bir açıklama gelmeyince, evet ilginç insanlardır demekle yetindi. Anlaşılan artık o da bana karşı açık davranmaktan kaçınmaya başlamıştı. Bu da bir sonuçtu. İçten gibi görünüp arkamdan iş çevireceğini, duygularını belli etmesini tercih ederdim. Arabanın kapısını açıp dışarı çıktım. Londra'da sık karşılaşamayacağım bir sıcaklığın içine düştüm. Mevsim henüz ilkbahar olmasına rağmen güneş daha şimdiden yakmaya başlamıştı. Uzun süren kuzey kışının ardından erken gelen bu güney yazı çok hoşuma gitti. Kollarımı bir kedi gibi açarak gerinmemek için kendimi zor tuttum. Arabanın kapısını kapatırken Menan yetişti. Her zamanki saygılı tavrıyla gri ceketinin önünü ilikleyerek kibarca elini uzattı. Bilgisayarı ben taşıyayım. Zoraki gülümsedim. Sağ olun, o kadar ağır değil, ben taşırım. Artık beni tanımaya başladığından olacak ısrar etmedi. Ahşap kapıya yöneldik. Kapının sol tarafındaki kerpiç duvarda eskitilmiş ahşap bir tabelanın üzerine kazınmış İkonyon Turizm yazısı okunuyordu. Ahşapın eskiliği, yazının karakteri, yazılış biçimi o kadar ustalıkla tasarlanmıştı ki tabela sanki duvar yapıldığı ilk günden beri oradaymış izlenimi veriyordu. Kapıya kadar uzanan yol sarı kahverengi küçük taşlarla döşenmişti. Birkaç adım sonra yolun üzerinde bir mozaik gördüm. Tam seçemedim resmi, eğilerek baktım. Önce kocaman bir papatya sandım. Gözlerimi kısarak baktım. Yok, bu bir baştı. Kıvırcık saçlı birinin başını... Hayır, bunlar saç değil birer yılandı. Medusa diye söylendim. Medusa'nın başı. Yerdeki mozaiği incelemeye başladığımdan beri ne yapıyor bu kadın diye yadırgayan gözlerle beni süzen Menna'ya döndüm. Medusa ile İkonyon Turizmin ne ilgisi var? Sıkıntıyla yutkundu. Zavallı adamcağız hep de bilmediği soruları soruyordum ona. Önce yerdeki mozaiğe baktı. Söyleyeceği şey resimde yazılıymış gibi bir süre dikkatle inceledi. Ama sonra pes ederek ellerini yana açtı. Bilmiyorum Miss Karen dedi utangaç bir gülümsemeyle. Konya tarihiyle ilgili bir hikaye olmalı. Ziya Bey bu konularla çok ilgilidir. İçeride sorarız. Tamam, o kadar da önemli değil. Sadece merak ettim. Yeniden yürümeye başladık. Kapının eşiğine yaklaşınca ahşap alınlığa siyah boyayla yazılmış Arapça yazı dikkatimi çekti bu kez. Anlamını bilmesem de yazının güzelliği beni etkilemişti. Kavisleşerek yuvarlak hale gelen doğrular, dikeyle buluşarak tamamlanan kıvrımlar, elipsi andıran yuvarlaklar, öne doğru savrulup öylece kalan çizgiler. Bilmediğim bir kültürü anlatan, bilmediğim bir kültürün harfleri, sözcükleri, işaretleri. Babam da güzel Arapça yazılar yazardı. Tıpkı bu alınlıktaki yazı gibi. Kamıştan yontulmuş kalemler kullanırdı. Özel yapılmış mürekkepler. Yazılarının hiçbirinin anlamını bilmezdim. Bir keresinde babam adımı yazmıştı. Karen Kimya. Tanrı'nın bize sunduğu cennet meyvesi. Arapça yazının ne anlattığını yine anlamamıştım. Babam tek tek açıklamıştı. Hatta sözcüklerin, harflerin anlamını bile söylemişti. Hiçbir aklımda kalmamıştı. Ama aramızda geçen konuşmayı çok iyi hatırlıyorum. Cennet meyvesi nasıl bir şey baba? Diye sormuştum. Gülümsemişti babam. Tarifi mümkün olmayan bir güzellik kızım. Ne rengi bellidir, ne tadı, ne kokusu, ne de biçimi. Onu değerli kılan da tarif edilemez oluşudur zaten. Şımarık bir tavırla itiraz etmiştim. Ama beni görebiliyorsun işte. Babam sevgiyle başımı avuçlarının içine almış, sanki hoş bir meyveyi koklar gibi saçlarımı koklamıştı. Üstelik koklayabiliyorum da. Ama sen bu güzel kokudan, bu güzel görüntüden, bu güzel sesten daha fazlasısın kızım. Yüzünde öyle duygusal bir ifade belirmişti ki, o fazlalığın ne olduğunu sormaya cesaret edememiştim. Çünkü biraz daha konuşursa ağlayacağını hissetmiştim. Dikkat edin Miss Karen. Mena'nın uyarısı geç kalmıştı. Ayağım yekpare eşik taşına takılmıştı bile. Bereket dengemi tümüyle yitirmedim. Sendelesem de sol elimle kapının kanadını tutarak ayakta kalmayı başardım. Düşmeyeyim diye koluma yapışan Menan'a minnetle baktım. Tamam tamam ben iyiyim teşekkür ederim. Başımla alınlıktaki yazıyı işaret ettim. Bir an yazıya daldım. Kolumu bırakan iş arkadaşımın yüzüne zafer dolu bir ışıltı yayıldı. Sanki sormuşum gibi sesine etkileyici bir anlam vererek okudu. Doğu da Allah'ındır, batı da yazıyor. Yani bu anlama gelen bir şey işte. Yazının anlamı değil de Mena'nın Arapça okuyor olması ilgimi çekmişti. Arapça biliyorsunuz demek. Biraz. İmam Hatip Lisesi'nde öğretmişlerdi. Sonra unuttuk tabii. İmamlık yapmayınca. Vay. Demek imamlıktan ticarete geçmiş bizim adam. Neden yapmadınız imamlık? Aslında hoca olmam rahmetli babamın fikriydi. Ben lise son sınıftayken vefat etti. Biz de iş hayatına atılmak zorunda kaldık. Hazır konu açılmışken onu biraz daha tanımak istedim. Peki sigortacılığı seviyor musunuz? Seviyorum. Temiz iş. Gerçi Konya'da insanlar sigortayı daha anlamadılar ya, anlayacaklar inşallah. Umutlusunuz yani. Umutluyum tabii. İkonyon Turizm gibi 5 müşterimiz daha olsa hiçbir sorunumuz kalmayacak. Sorumlu bir yönetici taklit eder gibi şakayla karışık uyardım. Çok çalışmak gerek o zaman. Yeşil gözleri kurnazca ışıldadı. Elimizden geleni yapıyoruz Miss Karen. Hem şirketimiz hem kendimiz için. Yanıt vermek yerine gülümsemekle yetinerek yeniden yürümeye başladım. Ama kapıdan içeri adımımı atmıştım ki olduğum yerde donakaldım. Bu kerpiç bina, önündeki laleler, sümbüller, güller, uzun boylu kavak ağaçları, ortadaki çinili havuz, bu ıtır kokusu... Burayı gördüm diye söylendim ürpererek. Burası daha önce geldiğiniz ev mi? Diye atıldı Mena. Hani yıllar önce dün anlatmıştınız ya. Ona bakmadan başımı salladım. Değil, burayı dün gece gördüm rüyamda. Söylediklerimden kendim de ürktüm. Ama bu imkansız, buraya geleceğimi bilmiyordum ki. Mena da şaşırmış görünüyordu. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Bakışlarım kavak ağaçlarına kaydı. Ne dün geceki adam ne de o tuhaf ses, hiç kimse yoktu. Yok diyerek mırıldandım. Daha önce nasıl görmüş olabilirim ki? Belki bir dergide görmüşsünüzdür. Dergide filan görmedim diye söylendim. Tuhaf şeyler oluyor. Neden bahsettiğimi anlamamıştı. Nasıl tuhaf şeyler? Bilmiyorum, tuhaf şeyler işte diye yineledim sesimi yükselterek. Konya'ya geldiğimden beri tuhaf şeyler oluyor. Yeşil gözleri hayretle açılmış Menan'a heyecanla anlatmaya başladım. Dün bana yüzük veren adam. Gece otelin karşısındaki caminin önünde gördüm onu. Lastiğin patladığı yer ile otelinizin arası çok uzak değil. Adam oradan geçiyor olabilir. Oradan geçmiyordu. Ne gördüğümü biliyorum. Çeşmenin önünde dikilmiş odama bakıyordu. Yüzünde manidar bir gülümseme belirdi. Yapmayın Miss Karen. Çeşmenin önünden sizin odanızı görmesi mümkün değil. Onu dinlemedim bile. Zembereğinden boşalan bir saat gibi yaşadıklarımı ardı ardına sıralamaya başladım. Menan bile olsa benden başka birinin daha başıma gelenleri öğrenmesini istiyordum. Balkona çıkmıştım. Dün gece. Saati tam olarak bilmiyorum ama epeyce geçti. O zaman gördüm. Hatta göz göze geldik. O siyah sakallı adam gözlerini balkonuma dikmiş bana bakıyordu. Sanki balkona çıkacağımı biliyor gibiydi. Belki de lastiğin patladığı yerden beri izlemişti beni. Size saçma geliyor ama bunlar gerçekten de oldu. Birinin bana kimya diye seslendiğini anlatacaktım ki Mena'nın yüzündeki gülümsemenin açıkça alaycı bir ifadeye dönüştüğünü fark ettim. Ne yapıyordum ben? Bana deli diyeceklerdi. Düşeceğim durumun yaratacağı sonuçları bütün açıklığıyla kavradım. Yazdığım rapor geçersiz sayılacaktı. Sonuçta İkonyan Turizm aleyhine ne kadar kanıt bulursam bulayım kimse beni umursamayacaktı. Birden ayıldım. Belki de bütün bunlar büyük bir oyunun ustaca hazırlanmış parçalarıydı. Akşam yediğim bamya çorbasına ilaç katmışlardı. Yemeğin nasıl yapıldığını görmedim ki. Odama getirdiler. Gördüğüm halüsinasyonların, kabusların nedeni buydu. Tabii ya, oteli de Menem bulmuştu. İkonyon şirketi bu adamı satın aldıysa komployu da belki birlikte kurmuşlardır. Sakallı adam da oyunun bir parçası. Neden olmasın? Geçen yıl Atina'da Alman bir eksperi kaçırmadılar mı? Türkiye'nin Yunanistan'dan ne farkı var? Bırak Türkiye'yi, Londra'da bile ne kadar çok sigorta sahtekarlıkları oluyor. Karşımda durmuş, yüzünde o garip ifadeyle bakan iş arkadaşımı süzdüm yeniden. Bu masum görünüşlü Konyalı da onlardan biri olabilirdi. 3 milyon pound az para değil. Satın almışlardır onu da. Kuşku dolu bakışlarım Mena'nın yüzündeki alaycı ifadeyi silip götürmüş, şimdi yeniden bana yardımcı olan sevimli sigorta ajandamız kimliğine bürünmüştü. Rastlantı olabilir dedi. O adam muhtemelen bir dilenciydi. Dilenciler cami önlerini severler. İnsanların Allah'tan korkup onlara daha fazla sadaka vermesi için. Siz de balkona çıkınca en iyisi onun varsayımına inanmış görünmekte. Bilmiyorum dedim ısrar etmeyi bırakarak. Belki de siz haklısınız. Belki değil, muhtemelen siz haklısınız. Ne de olsa buralısınız. Benden daha iyi değerlendirebilirsiniz olayları. Eğer Menan dürüst biri olsaydı böyle mantıklı konuşmaya başladığım için sevinir, hiç olmamış gibi meseleyi kapatırdı. Yapmadı. Yalnız şu rüyayı anlamadım diyerek konuyu deşmeye çalıştı. Gerçekten de gördünüz mü bu bahçeyi? Kurdukları komplonun meyvesini toplamak istiyordu anlaşılan. Aslında çok emin değilim diyerek bahçeyi kararsız gözlerle yeniden süzdüm. Kerpiç bina, çinili havuz, kavaklar, çiçekler, ıtır kokusu, her şey, ama her şey rüyamda gördüklerimle aynıydı ama yalan söyledim. Hayır hayır, rüyamdaki bahçe farklıydı. Orada bir bina vardı ama taştı. Çiçekler, ağaçlar da vardı ama bunlardan farklıydı. Yeniden çinili havuza baktım. Havuzun yerinde ise bir çeşme bulunuyordu. Yok, haklısınız. Düşününce burasının rüyamdaki bahçeden çok farklı olduğunu anlıyorum. Gereksiz yere heyecanlandım galiba. İnanmayan gözlerle beni süzüyordu. Ondan bir şeyler gizlediğimi kesinlikle anlamıştı. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Anlamsız bir telaşa kapılarak açıklamalara giriştim. Yabancı ülke sendromu olmalı. Hiç tanımadığınız bir kentte her yeri birbirine benzetme yanılgısı. Farklılıkları zamanla ayırt edebiliyor insan. Fas'ta da iki camiyi birbirine karıştırmıştım. Sessiz kalmayı sürdürünce üsteledim. Sahi sizin hiç başınıza gelmedi mi? Hani Londra'da sokakları, evleri birbirine benzettiğiniz olmadı mı hiç? Sakin bir tavırla yanıtladı. Otelleri karıştırmıştım. İyi, durumu kurtardık diye düşünürken taşı gediğine koydu. Ama ertesi gün gideceğim bir yeri rüyamda görmedim hiç. İkimiz de sustuk. Gergin geçen saniyeleri benim yapay gülüşüm bozdu. Ben de görmedim, sadece öyle sandım. Mena'nın yüzünde kıpırtı yoktu. Ne yaptığımı anlamaya çalışır gibi bakıyordu. O zaman mesele yok. Eliyle dün gece sarıklı adamın çıktığı kapıyı göstererek ekledi. Buyurun, gidip müşterilerimizle konuşalım. Yoksa görüşeceğimiz kişi dün gece bileğime yapışan o sakallı siyah giysili adam mıydı? Yeni bir heyecan dalgası bütün bedenimi kapladı. Her türlü olasılığa hazır olmalıyım diye geçirdim içimden. Mena'nın gösterdiği kapıya yürürken artık son derece ustalıkla hazırlanmış bir komplonun içine düştüğümden emin gibiydim. 10. Sol elinde Medusa'nın kesik başını tutan savaşçı. Korktuğum gibi olmadı. Kabusarımın uzun sakallı, siyah giysili, o gizemli adamı değildi bizi karşılayan kişi. 40 yaşlarında, orta boylu, düz saçları brillantinle taranmış gibi parıldayan, dinamik biriydi. Gözleri gibi koyu renk, şık bir takım elbise giymişti. Elbise onu olduğundan daha uzun gösteriyordu. Geniş odanın kapısında karşıladı bizi. Sanki daha önce tanışıyormuşuz gibi abartılı bir içtenlikle gülümseyerek elini uzattı. ''Hoş geldiniz Miss Karen. Ben Ziya. Ziya Kuyumcuzade. İkonyon Turizm'in yönetim kurulu başkanı.'' Amerikan İngilizcesiyle konuşuyordu ama etkileyici bir ses tonu vardı. Omuzları dikti, bakışları, mimikleri, duruşu, her halinden kendine duyduğu güven okunuyordu. Aynı içtenlikle olmasa bile ben de ona gülümsedim. Uzattığı eli sıktıktan sonra nazik bir tavırla ''Mümkünse Türkçe konuşalım Ziya Bey.'' diyerek başımla Menan'ı gösterdim. Konya'daki acentemizin de neler konuştuğumuzu bilmesini istiyorum. Eminim onun da söyleyecekleri olacaktır. Menan hazırlıksız yakalanmıştı ama hoşuna gitti söylediklerim. Tabii tabii diye söylendi kendisinin de çok emin olmadığı bir güvenle. Türkçe konuşursak daha iyi olur. Ziya laubaliliğe varan bir samimiyetle usulca vurdu hemşehrisinin sırtına. Merak etme Menancığım, Türkçe konuşuruz. Sen de anlarsın ne konuştuğumuzu. Bu yakınlık artık beni şaşırtmıyordu. Kuşkularının teker teker gerçekleştiğini gören bir kahinin sükuneti içinde olacakları bekliyordum. Gerçek tümüyle ortaya çıkıncaya kadar da beklemeyi sürdürecektim. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi için bunu yapmak zorundaydım. Müşterimizle yetkili acentemizin arasındaki bu sıcak ilişkiye hiç önem vermezmiş gibi görünerek odaya baktım ve şaşkınlık içinde kaldım. Sanki tarihi bir konakta değil de bir bilim kurgu filminin setinde gibiydim. Dışarıdaki kerpiç duvarlar, eskitilmiş ahşaplar, bükülmüş demirler birden yok olmuş, yerlerini koyu plastikler, parlak metaller, siyah kalın camlar, parlak boyalarla kaplanmış nesneler almıştı. Odanın ortasında gümüş renkli metal bir ayak üzerinde yükselen siyah camdan yapılmış bir masa duruyordu. Etrafında elips şeklinde parlak deriyle kaplı koltuklar, ayna görünümünde pencere camları, çelik levhalardan yapılmış bir kütüphane, buz mavisi renginde seramik bir zemin vardı. Sadece Ziya'nın masasının hemen arkasındaki duvara binanın dışında gördüğüm Medusa mozaiğinin aynısı işlenmişti. Ama bu mozaikte sadece Medusa'nın başı değil, onu öldüren savaşçı da resmedilmişti. Ve dışarıdakinden çok daha etkileyiciydi. Savaşçı sağ elinde kocaman bir kılıç, sol elinde ise Medusa'nın kesik başını tutuyordu. Mozaiğe baktığımı gören Ziya açıklamaya başladı. Medusa'yı öldüren Perseus, Zeus'un oğlu. Yüzünde kuşkulu bir ifade belirdi. Efsaneyi biliyorsunuz değil mi? Baktığı herkesi taşa çeviren, saçlarında yılanlar oynaşan Medusa'yı biliyordum. Dünyanın değişik yerlerinde heykellerini, resimlerini görmüştüm ama efsaneyi tam olarak bilmiyordum. Çok da umurumda değildi. Ben aslında bu mitolojik hikayeyi değil, İkonyon Turizm'in Medusa efsanesiyle bağlantısını öğrenmek istiyordum. Müşterimiz neden Medusa'yı logo olarak seçmişti? Neden bu mitolojik öyküyle ilgileniyordu? Biraz biliyorum dedim ilgilenmiş görünerek. Ama bir de sizden dinlemek ilgimi çeken. Bakalım hikayenin Türk yorumu nasılmış? Ziya küçük bir kahkaha attı. Merak etmeyin Miss Karen. Türk yorumu da aslında farklı değil. Eliyle masanın önündeki koltuklardan birini gösterdi. Ama ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Size ne ikram edeyim? Gösterdiği koltuğa yerleşirken çay dedim. Uyarmama kalmadan anlayışla mırıldandı. Tabii sütlü. Gülümseyerek onaylamakla yetindim. Ben de açık bir çay içerim diye mırıldandım Menan. Boğazını sıkmakta olan mavi kravatını gevşeterek. Demle içince çarpıntı yapıyor. Alnında yine ter damlacıkları belirmeye başlamıştı. Anlaşılan gerginleştikçe terliyordu bu adam. Oysa her yanımın hilebaz adamlarla çevrili olduğunu bildiğim halde ben ne kadar da rahat görünüyordum. Arkama yaslanarak mitolojik öyküyü dinlemeye hazırlandım. Ziya da Diofon'dan sekreterine içeceklerimizi söyledikten sonra keyifle anlatmaya başladı. Bildiğiniz gibi Medusa her zaman çirkin bir canavar değildi. Aksine olağanüstü güzelliğe sahip bir genç kızdı. O kadar çekiciydi ki güzelliği sadece biz ölümlülerin değil tanrıların da ilgisini çekmişti. Ne yazık ki Medusa da kendi güzelliğine aşık olmuştu. Bu aşk başını döndürdü. Yapmaması gereken bir şeyi yaptı, kutsal yasayı çiğnedi. Çoktan beri ona hayran olan deniz tanrısı Poseidon'la Athena'nın tapınağında sevişti. Kimileri bunun gönüllü bir sevişme değil, Poseidon'un Medusa'ya açıkça tecavüz etmesi olarak nitelese de Athena kendi mabedinde gerçekleşen bu saygısızlığı hiçbir zaman affetmedi. Medusa'yı bir canavara çevirdi, saçlarını birer yılan haline getirdi. O güzel kız artık yüzüne bakanları taşa çeviren korkunç bir yaratık olmuştu. Ve bu canavar yaşadığı Toros dağlarından sık sık kente inerek insanları öldürüyor, çevreye zarar veriyordu. Kent halkı bir kahramanın çıkıp bu canavarı öldürmesini bekliyordu ama kendisine bakanları taşa çeviren bir canavarı öldürmek hiç de kolay değildi. Bu belalı işe Zeus'un oğlu Perseus talip oldu. Medusa'yı canavar haline getirmesine rağmen genç kıza duyduğu kıskançlığı hala geçmeyen Athena da büyük bir hevesle Perseus'un yardımına koştu. Zorlu bir mücadelenin ardından Perseus, Medusa'nın başını keserek şehir halkını bu canavardan kurtardı. Halk, bu kahramana duyduğu minneti şehrin her yanına onun ikonlarını dikerek gösterdi. Her yanı ikonlarla çevrilen bu kente de İkonion adı verildi. İkonion diye mırıldandım. Tatlı bir sürprizle karşılaşmış gibi. Yani Konya. Sözlerimi tamamlamama izin vermedi Ziya. Siz çok zeki bir kadınsınız Miss Karen. Doğru, Konya ismi İkonion'dan gelir. Bazıları İkonium da demiştir ama efsanede adı geçen kent burası. Dünyadaki birçok kentin kendilerine böyle kuruluş efsaneleri yarattığını bildiğimden dudak büktüm. Bunu başka hiçbir yerde duymadım. Duyamazsınız. Mesleki bir sır verirmişçesine büyük bir ciddiyetle açıkladı. Turizm sektörü acımasızdır. Herkes pastadan pay kapmaya çalışıyor. Yunanlılar, İtalyanlar, Mısırlılar. Ne kadar efsane, ne kadar öykü varsa hepsi kapışılmış. Ama inanın Konya'nın adının bir zamanlar İkonion olduğu bir gerçek. Siz de şirketinizin ismini İkonion koydunuz. Yaptığının doğruluğundan kuşku duymayan birinin güveniyle baktı. Evet, Medusa'nın başını da logo olarak seçtik. Kentimizin 7000 yıllık tarihini vurgulamak için. Ne de olsa biz de turizm işindeyiz. Ben başka bir hikaye duymuştum diyerek konuşmaya katıldı Menan. Alnındaki ter damlalarını sildiği bez mendil hala sağ elinde duruyordu. Ziya'ya dönerek sürdürdü sözlerini. Yahu kusura bakma Ziya, amacım seni yanlış çıkarmak değil ama dergâhtaki mevlevilerden biri başka bir hikaye anlatmıştı. Ziya benden daha çok meraklandı. Öyle mi? Neymiş bu hikaye? Anlat bakalım, belki ben de duymuşumdur. Menan elindeki mendille bir kez daha alnındaki ter damlalarını kuruladıktan sonra "Efsane bu ya" diye anlatmaya koyuldu. Horasan illerinden Anadolu'ya doğru iki derviş uçarak geliyorlarmış. Uçarak derken neyi kastettiğini anlamamıştım. Yani uçakla mı geliyorlarmış? Menan gülmeye başladı. Ne uçağı Miss Karen? Binli yıllardan söz ediyoruz. Türklerin Anadolu'ya gelişinden. Uçak olur mu? Bu Allah'ın erleri kendileri uçuyorlarmış. Gülme sırası bana gelmişti. Yani kuşlar gibi. İnanmamış olmama hiç alınmadı. Efsane olduğunu söylemiştim. Ben başkasının yalancısıyım. Ziya dayanamayıp sözünü kesti. Yalancı deme canım. Mitolojik öykü bunlar. Uçarak geliyorlarmış. Bu toprağın üzerine gelince bakmışlar ki aşağısı bağlık bahçelik. Bana dönerek açıkladı. O zamanlar, yani bundan 1000 küsur yıl önce, Konya'nın bugünkünden daha açlıklı bir bölge olduğunu söylerler. Gülümsedi. Yani Londra kadar olmasa da bağı bahçesi bol bir kentmiş. Neyse, bizim iki dervişten biri aşağıdaki güzellikleri görünce yol arkadaşına sormuş. Ne dersin baba erenler, konayım mı? Öteki derviş de aşağı bakmış, gördüğü manzara hoşuna gitmiş. Konya demiş. Böylece koymuşlar kentin adını, Konya olmuş. Ziya hatırlamıştı. Sağ elini sağ dizinin üzerine usulca vurarak söylendi. Evet ya, ben de duymuştum bu hikayeyi. Acentemiz ile müşterimiz, yoksa iki kafadar hemşeri, iki suç ortağı mı demeliyim, hallerinden memnun birbirlerine gülümserken ben kafamı kurcalayan soruyu dile getirdim. Bu efsane İslam kültürüne daha uygun değil mi? Neden logo olarak Medusa'yı seçtiniz? Yanıtı hazırdı Ziya'nın. Eğer İslam kültürüne yaslanmak isteseydik elimizde bitmez tükenmez bir hazine vardı. Selçuklu Sarayı'ndan Karatay Medresesi'ne, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi'nden Sadreddin-i Konyevi Camii ve Türbesi'ne ve tabi paha biçilmez bir mücevher olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye kadar uzanan bir hazine. Hiç kuşku yok ki onu tercih ederdik. Ama bu iyi bir seçim olmazdı. Konya'da kebapçılar bile Mevlana ve İslami figürleri kullanıyor. Hem bizim hedefimiz iç turizm değil, yabancı müşteriler. Şakayla karışık serzenişte bulundum. Çünkü parayı yabancı turistler getiriyor. Koyu renk gözleri kurnazca aydınlandı. Ben yabancıların daha uygun müşteri profili olduğunu söylerdim. Fakat unuttuğum bir şey var diyerek karşı çıktı Menan. Mevlana'ya yabancı turistlerin ilgisi de çok büyük. Oturduğu koltukta sıkıntıyla kıpırdadı Ziya. Mevlana'yı dışladığımızı söylemedim ki. Sesi biraz sert çıkmıştı. Menan'a haddini aşıyorsun der gibiydi ya. Bana öyle gelmiş de olabilir. Ama aynı ciddi tonda sürdürdü sözlerini. Öyle olsaydı eski Konya evlerini restore edip bu apart oteli açmazdık. Bakışlarını bana çevirdi. Yüzündeki sertlik gitmiş gibiydi. Üstelik benim babam da tıpkı Miss Karen'ın babası gibi Mevlevi'dir. Önce Ziya'nın tam olarak ne dediğini anlamadım. Adımı söylemişti, baba lafı ağzından çıkmıştı. Eliyle siyah cam masanın üzerindeki saydam semazen biblosunu göstererek yineledi. Öyle değil mi Miss Karen? Babanız Poyraz Efendi de Konyalı bir Mevlevi'ymiş. Babamı nereden biliyordu bu adam? Demek hakkımda ayrıntılı bir araştırma yapmışlardı. Bu kadarı da fazlaydı. Soğukkanlı olmam konusunda kendime yaptığım telkinlerin hepsi uçup gitmişti. İçimden bu briyantinli züppeyi aşağılamak, hakaretler yağdırmak geliyordu. Ne hakla beni araştırıyorsunuz demek üzereydim ki Mena'nın telaşlı sesi duyuldu. Kan! Miss Karen elinize kan var! Şaşkınlıkla sağ elime baktım. Karnımın üzerinde duruyordu. Parmaklarımın altındaki beyaz bluzumda giderek yayılan kırmızı bir leke vardı. Önce adet gördüğümü sandım. Ardından hamile olduğumu hatırladım. Yoksa bebeği mi düşürüyordum? Panik halinde elimi kaldırdım. Bakışlarım bacaklarımın arasına kaydı. Hayır, ne kan vardı ne de ıslaklık. Eliniz diye uyardı Ziya. Eliniz kanıyor galiba. Sağ elime baktım. Evet, yüzüğün olduğu parmağım kan içindeydi. Yüzük mü? Evet, gümüş bir yüzük vardı parmağımda. Kahverengi taşı şimdi kıpkırmızı kana dönüşmüş olan bir yüzük. Dün akşam üzeri siyah sakallı, siyah giysili adamın verdiği yüzük. İyi de ben bu yüzüğü ne zaman parmağıma takmıştım? Hatırlamıyordum. Ama şimdi onu düşünecek sıra değildi. Sol elimi kanayan parmağımın altına tutarak doğruldum. Lavabo nerede? Ziya çevik bir hareketle ayağa fırladı. Odanın sağ arka köşesindeki metalik griyle boyalı kapıyı açarak telaşla söylendi. Buyurun, buyurun burası.